Ayrım 10.
Robert, okula başladığı ilk hafta pusuladaki yönlere göre adlandırılmış 8 yatakhanenin koridorlarında siyah giysileriyle, geniş kenarlı siyah şapkalarıyla dolaşan öğretmenlerden ürkmüş ama hiçbirinden Miss Hudson kadar korkmamıştı. Akşam yemeğinden sonra iki yardımcısıyla öğrencileri devralan ve sabah kahvaltısından önce sıra olmuş çocuklara kulak ve burun muayenesi yapan Miss Hudson, çocukluk yıllarının karabasanı olmuştu. Robert'ın Highfield okuluna geçirdiği 5 yıldan aklında en çok kalan şey soğuktu. Çünkü Britanya geleneklerine göre okul dediğin sert, ciddi ve soğuk olmalıydı. Robert birçok gece üstündeki giysiyle olduğu gibi yatağa girmeyi denemişti ama bu işin tatsız tarafı Miss Hudson yatakhaneyi teftişe gelmeden önce başlayan yastık kavgasına soyunmayı hatırlamaktı. Robert Whittaker okulu yüksek derecede tarih ve coğrafya notuyla bitirdikten sonra 5 kıtaya yelken açan büyük gemilerle dolu bir liman şehri olan Southampton'daki okula gönderildi. Okulu bitirdiği zaman dünyanın bütün denizlerini ve en ilginç şehirlerini görmek amacıyla denizci olmaya karar vermişti. Ama esen savaş rüzgarları onu asker olarak İstanbul'a gönderdi. Şimdi de bu şehirde kaderinin değiştiğini hissediyor ve adının Handan olduğunu öğrendiği genç bir kızın derin bakışlarıyla sarsılıyordu. Bu şehre geleceğini tahmin edemeyeceği gibi Müslüman bir kıza hem de bir paşa kızına aşık olacağını da hiç düşünmezdi. Ama hayat planlara göre ilerlemiyordu işte. Teğmen Robert Whittaker o hafta Handan'ı iki kere daha gördü. Aralarındaki çekim öyle bir hale geldi ki artık birbirlerinin yüzüne doğru dürüst bakamıyorlar. Heyecandan alev alev yanan yüzleriyle başka bir atmosfere ait olduklarını belli ediyorlardı. Bir gün Handan'ı en yakın arkadaşı yüzbaşı Bennett'in de görmesini isteyerek onu da yalıya sürüklemişti. Paşa ailesiyle birlikte bahçede manolya ağacının dibinde resim çektirmişlerdi. Bu arada elden ele kağıt geçirmeler de başlamıştı. Önce bir iki şehir, Wordsworth'ten, Nigel Hatun'dan dizeler, sonra randevu günü ve saati. Bir gece Robert ancak bir aşığın göze alabileceği bir çılgınlık yaparak paşanın yalısını yoldan ayıran duvarı gizlice açtı ve bahçenin dibindeki müstemilatta Handan'la buluştu. Bu randevu daha önce paşanın huzurundaki resmi görüşmelerin sonucunda Robert'in Handan'ın eline tutuşturduğu bir kağıttaki mesaj sayesinde gerçekleşebilmişti. Mesajda yarın gece saat 12 bahçe duvarının dibi deniyordu. O gecede İstanbul'un namlı yağmurlarından biri başlamasın mı? Bazen boğaz içine yağmur bir hışım gibi iner ve yer gökyüzünden silinir. İliklerine kadar ıslanmasına rağmen Robert bunu bir nimet olarak görüyordu. Çünkü bu yağmurlarda göz gözü görmez ve sokaktan geçen gölgeler bile neredeyse fark edilmezdi. Ayrıca herkes evine kaçmış olurdu. Handan'ın bu mesaja nasıl cevap vereceğini, gelip gelmeyeceğini bilmiyordu. Ama son görüşmelerinde aralarında öyle görünmez, güçlü bir bağ oluşmuştu ki ister istemez mıknatıs gibi birbirlerine çekiliyorlar ve o havanın etkisinden uzun süre kurtulamıyorlardı. Robert, Handan'ın da aynı biçimde kendisine doğru çekildiğini biliyordu. Çünkü artık yüzü kızarmadan, alev alev olmadan ona bakamıyor, sesi ve elleri titriyordu. Buna rağmen bu büyük tehlikeye göze alıp alamayacağı belli değildi. Çünkü İstanbul'daki bir işgal kuvvetleri subayının bir paşanın bahçesine girip kızıyla gizlice buluşması görünmüş şey değildi. Ama kanının kaynaması korkusuna galabe çaldı. Ölüm cezasını bile göze alarak bahçeye girdi. Robert Handan'ı daha görmeden önce hissetti. Kızını elinden tutup kendisini o küçük eve götürdüğünü fark ediyordu. Hiçbir şey konuşmadan, tek bir söz etmeden öpüşmeye başladılar. Sadece soluklarının sesi duyuluyordu. Birkaç dakika içinde Robert kendisinin sevgisinin sıcak gövdesini içinde eriyip giderken buldu. Kızın kokusuyla ve dişi sıcaklığıyla kendini kaybetmiş durumdayken kavuşma denilen esrimenin doruklarına çıktı. Handan minik iniltilerle sarsılırken o hiçbir şey düşünmedi. Çünkü gövdelerin istekleri aklın erişemeyeceği bir hızla birleşiyordu. Bu zevk gecesi sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. 3 kez daha seviştiler. Hiçbir şey konuşmadılar. Sevişmedikleri zamanlarda da birbirlerinin vücuduna sarılmış olarak yatıyorlardı. Şafak sökerken pencerelerden çıplak gövdelerin üzerine düşen soluk ışık ayrılmaları gerektiğini hatırlattığında ölüm saatleri gelmiş gibi acıyla sarsıldılar. Sonraki günlerde ikisi de günün ve gecenin her anında birbirlerini özlüyor, ruh ve beden olarak bir bütün olma isteğinin yakıcılığında kavrularak hasret çekiyorlardı. Handan evin içinde lodos çarpmış gibi dalgın dalgın gezer oldu. Annesi onu iki kere odasında hıçkırıklara boğulmuş olarak buldu ama ne kadar sıkıştırdıysa da ağzından bir laf almayı başaramadı. Kendisine söylenen sözleri duymuyor, evin duvarlarına boş boş bakıyordu Handan. Hamileliğin ilk belirtileri ortaya çıkıncaya kadar iki kez daha buluştular ve mucize eseri yakalanmadılar. Tam aşıkları koruyan bir tanrının varlığına inanmaya başlıyorlardı ki bir gün Handan'ın aniden betinin benzinin solmasından, kusmaya başlamasından kuşkulanan Üftade Hanım artık saklanacak hali kalmayan bu utandırıcı sırrı öğrenmeye başardı. Kızında uzun zamandır bir tuhaflık olduğunun farkındaydı. Kötü şeyler kondurmamaya çalışıyordu. Bir gün her şey ortaya çıktığında Handan büyük baskılar sonucunda mecburen çocuğun kimden olduğunu annesine söyledi. O da İzzet Kemal'in ısrarlı baskılarına dayanamayıp Robert'ın ismini verdi. Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'na çalışan İzzet Kemal için tek bir amaç vardı şimdi. Kız kardeşini ifade ederek ailesinin şerefini lekelemiş olan bu işgal subayını öldürmek. Kutsal şehirlerine tecavüz ettikleri yetmiyormuş gibi ailesine de hakaret etmişlerdi. İzzet Kemal, Sarıyer Teşkilatı'ndaki arkadaşlarına Teğmen Robert Whittaker'ı izlemeleri talimatını verdi. Ayrıntı anlatmadı. Zaten buna da gerek yoktu. Bir süre takipten sonra Teğmen'in en yakın arkadaşı meşhur Yüzbaşı Bennett'le her gün buluştuğunu anladılar. İşlikleri su ayrı gitmiyordu. Yüzbaşı Bennett direnişçileri kök söktüren bir istihbarat subayıydı. Rugan çizmeleri ve kamçısıyla çok yakışıklı görünen bu subay Pera'daki Novotny Oteli'nde kalıyor. Otelin bodrumunu direnişçiler için sorgulama merkezi olarak kullanıyordu. Oraya bir kere giren günlerce dayak yemeden çıkamıyordu. İki subayın birlikte ortadan kaldırılmasına karar verildi. Günlerce izlediler ve iki ahbabın en çok uğradığı yerin Büyükdere'deki Pandeli gazinosu olduğunu saptadılar. İstanbul'u gayrimüslimlerin pek rağbet ettiği gazino, müzik eşliğinde sunduğu enfes boğaz balıkları ve buz gibi rakılarıyla ünlüydü. Büyükdere'de millicileri ihbar eden ve işgal kuvvetlerine yardım eden Ermeni Madam Elmasyan da haftanın 2-3 akşamı buraya gelir eğlenirdi. O da öldürülecekler listesindeydi ama bu karar iki subay hadisesinden çok sonra yerine getirilecek ve Madam Elmasyan Büyükdere'deki şatafatlı konağında bir gece boğulmuş olarak bulunacaktı. O gece İzzet Kemal en güvendiği adamlarıyla birlikte Büyükdere'den şehre gitmek için geçilmesi gereken ormanlık ve tenha maslak yoluna bir ağacı devirdi. Ağaca kalın ipler bağlayıp yolun kenarına çektiler. Gece yarısını biraz geçeye kadar ses çıkarmadan beklediler. Biraz sonra bir motor sesi duyuldu. Ses giderek yaklaşıyordu. Kendilerine doğru gelen farları gördükleri zaman bunun bekledikleri araba olduğunu anladılar. Yüzbaşı Bennett ve Teğmen Whittaker. İçtikleri rakıların mahmurluğuyla gözleri kapanarak karanlık yoldan Pera'daki otellerine doğru gidiyorlardı. Otomobili bir asker kullanıyor, önde bir de muhafız oturuyordu. Robert gece boyunca iflah olmaz aşkını ve doğacak çocuğunu anlatmış. Bennett de ona hayatta yapılacak en aptalca şeyi yaptığını, bunun sonunun ölüm olduğunu ve iki ülke arasına telafisi imkansız bir olay çıkaracağını söylemişti. Siyah araba tam önlerine geldiğinde bir direnişçi ipi çekti. Koca ağaç yola sürüklenerek geçişi kapattı. Araba sert bir frenle durmak zorunda kaldığında yolun iki yanındaki ormanlardan çapraz ateş başladı. Subaylar ve askerler gafil avlanmışlardı. Daha ellerini tabancalarına götürmeden birçok yerinden yaralanmıştı hepsi de. İzzet Kemal otomobilin yanına kadar giderek büyük bir kinle tabancasını Robert'ın üstüne boşalttı. Baskıncılar kaçtıkları zaman arabada tek sağ kalan yüzbaşı Bennett'ti. O da kan kaybından ölmek üzereydi. Ama yetişen bir araba yüzbaşıyı Lapex Hastanesi'ne götürdü. Orada gördüğü uzun tedavilerden sonra yüzbaşı iyi kötü iyileşerek çıktı hastaneden. Teğmen Robert Whittaker ise otomobilde son nefesini vermişti. Onu bulduklarında göğsünde bir çanta tutuyordu. Hem de sıkı sıkıya. İçinde kahverengi maroken kaplı bir defter vardı. Çocukluk ve gençlik anılarını yazdığı kahverengi deri kaplı deftere o günlerdeki duygularını da aktarmıştı. Bu defter babasının ölümünden sonra Leyla'nın göremeyeceği kadar uzaklara Teğmen'in İngiltere'deki ailesine gönderilmişti. Aradan yıllar geçecek, Leyla anneannesinin ölümünden sonra tek başına kaldığı bir akşamüstü yalı bahçesinde otururken Whittaker ailesinden adının Geoffrey ve Robert'ın yeğeni olduğunu söyleyen bir yabancı gelerek defteri Leyla'ya verecek ve şimdi vermezsem babanızın anılarını ebediyen okuyamayacaksınız. İçinde size hitaben yazılmış bir mektup var diyecekti. Leyla bu ince İngiliz'i görür görmez tanır gibi olmuştu. Çünkü adam kendisine benziyordu. Gözleri, boylarının uzunluğu ve duruşları aynıydı. Bahçeye akşam karanlığı çökerken Geoffrey ve Leyla hasır iskemlelere karşılıklı oturmuş ve saatlerce konuşmuşlardı. Leyla ilk kez gördüğü bu adamın akrabası olduğunu düşününce tuhaf oluyordu. Geoffrey Robert için ailede anlatılanlara göre iyi yetişmiş, kendisine büyük umutlar bağlanan bir gençmiş demişti. Ama bu beklenmedik son aileyi yıllarca içinden kurtulamayacağı derin bir melankoliye sürüklemiş, Türkleri suçlamışlar mı? Pek denemez. Ne de olsa Türklerin şehrinde işgalci olan bizlerdik. Ama bir kıza duyduğu aşkın onu ölüme sürüklemiş olmasını çok trajik bulmuşlar. Hele kızın kardeş tarafından intikam hisleriyle öldürüldüğü düşünülürse. Ailenizde bundan sık sık söz edilir miydi? Hayır. En büyük aile sırrıydı bu. Kimse ağzını açmazdı. Biz gençler ancak bir takım bölük pörçük konuşmalardan, mektuplardan, soy ağacına düşülen notlardan böyle bir kişinin yaşamış olduğunu anlayabiliyorduk. Merak edip sorduğumuz zaman da aile büyükleri bunu inkar ediyor ve konuyu kapatıyorlardı. İstanbul'da bir kızlarının yaşadığını bilmiyorlar mıydı yani? Bilenler vardı. Ama genel yaklaşım bunun bir söylenti olduğu ve belki de Whitaker mirasından pay almak için Müslüman bir aile tarafından uydurulmuş bir hikayeye benzediği yönündeydi. Özür dilerim. Sizi üzmek istemem. Kelimelerimi iyi seçemedim. Adam Teğmen Whitaker'ın ailesi için hem bir övünç hem de utanç kaynağı olduğunu anlatıyordu. Aile büyükleri Robert'ın ilişki kurduğu Müslüman kızın bir servet avcısı olduğunu düşündükleri için böyle bir ilişkiyi reddetmiş, Robert'ın bir çocuğu olduğu gerçeğini bile geçmişin sırları arasına gömmüşlerdi. Neden sonra İstanbul'a gelip Leyla ile görüşecek olan bu genç adam konuyu merak etmiş ve büyükleri sıkıştırarak bütün hikayeyi öğrenmişti. Yalı bahçesine girip de Leyla'yı gördüğü anda bayılacak gibi olduğunu anlatacaktı sonradan. Çünkü Leyla resimlerden tanıdığı amcası Robert'ın kadın hali olarak karşısındaydı. Leyla bu olaydan o kadar ürkmüştü ki eski bir deri çanta içindeki deftere uzun süre bakamamıştı. Hiç yüzünü görmediği Teğmen Robert Whitaker'ın annesinin ölümünden ve ailesinin başına gelen felaketlerden sorumlu olduğunu düşünüyor ve ona hiçbir yakınlık duymuyordu. Genç Teğmen'in gerçek duygularını ancak defterlere okuduğu zaman anlayacak ve geçmişteki ön yargılarına yönelik hafif bir utanç duyacaktı. O soyut kişilik, deftere işlek bir yazıyla geçirilen duygularla yavaş yavaş acı çeken bir insana dönüşüyordu. Leyla anneannesinin ölümünden sonra yapayalnız kaldığı yalının bahçesindeki eski ağaçlar altında oturuyor ve akşama kadar geçmişi düşünüyordu. Bosnalılar yalısı arka arkaya ölümlerin neden olduğu bir mezar gibiydi şimdi. Yok olan aileden sadece dedesini ve anneannesini görmüştü. Saldırıdan bir süre sonra işgal kuvvetleri tarafından öldürüldüğü söylenen dayısı İzzet Kemal'i albümlerdeki soluk resimlerden tanıyordu. İnce yüzü, uzun çeneli, askılı pantolonlar giyen, dağınık saçlı ve yuvarlak gözlüklü genç bir adam. Şehit düştüğü haberini aldığı gün dedesi yığılıp kalmış, o gün gelen inmenin etkisiyle bir daha hiç konuşamamış. Resimlerdeki güzel, esrarengiz genç kadını ise bir türlü annesi olarak tasarlayamıyordu. Dalgalı saçlarının parlaklığı, siyah beyaz eski resimlerde bile belli olan çok güzel gözlü bir kadındı bu. Leyla bu güzel genç kadının kendisini doğurduktan sonra öldüğünü biliyordu. Anneannesi bu bilgiyi ondan saklayamamıştı çünkü her çocuğun annesi ve babası olurdu. Leyla'nın kocaman bir yılda anneannesiyle yalnız başına kalıvermesinin bir açıklamasını yapmak gerekiyordu. Aile dışarıdan görünen deptebeli hayatının sonuna gelmişti. Zaten içten içe yıkılıyordu. Bosna'da kaybedilen topraklar, evler ve dükkanlardan gelen gelir kesilmiş, burada da yerine bir şey konamamıştı. Son zamanlarında memurlarına maaş bile ödeyemeyen Osmanlı Devleti yıkılmış, Cumhuriyet de büyük bir yoksulluk üzerine kurulmuştu. Paşa'nın hemen hemen hiçbir geliri kalmamıştı. Bu yüzden gizlice kapalı çarşıya yapılan ziyaretler ve Mihran Usta'ya satılan aile mücevherleri de çocuklara verilen bir iki parça dışında suyunu çekince borçlanma başlamıştı. Paşa ailesi çaresizlikten tefeci bankerlere yüksek faize borçlanıyordu. Dedesi ölünce anneanne ziynet satma işine bir süre devam etmiş ama sonunda yalıyı borçlar karşılığı devretmekten başka çare bulamamıştı. Alacaklı olan tefeciler yalıyı Cumhuriyet'le birlikte yeni yeni palazlanmaya başlayan Türk tüccarlarından Salih Bey'e satmışlardı. Dertli anneanne gün boyu ailesinin kaderinden şikayet eder, bir yandan acı acı yaş dökerken bir yandan da kalan tek varlığı olan torununu iyi yetiştirmek için elinde avucunda ne varsa harcardı. Leyla anneannesinin ve mahalledeki diğer kadınların bölük pörçük sözlerini yıllarca düşünerek ve parçaları birleştirerek bir sonuca varmıştı. Annesi Handa'nın kendisini doğurduktan sonra ölmeye karar vermiş olduğu gerçeğiydi bu. Dünyaya bir evlat getirip de ölmek çok garip bir istekti ama Handa'nın başka çaresi ve çıkış yolu kalmamıştı. Bir aşk yüzünden çocuğunun babası kardeş tarafından öldürülmüş, daha sonra kardeşi katledilmiş, bu darbelere dayanamayan babasına inmeye inmişti. Neredeyse bütün İstanbul bu olayı konuşuyordu. Paşanın bunu kaldırması mümkün değildi. Evlat kaybına mı yansın, bunca yıllık aile ismine leke sürülmesine mi? Handan o küçük evde hamileliğin her anını büyük bir acıyla geçirmişti. Pencereden dışarı baktığında gözü koltukta hareketsiz oturan, konuşamayan babasına ilişiyor, yüreği parçalanıyordu. Bu adama kötülük yapmaktansa dünyanın en acılı ölümüne katlanmayı tercih ederdi. Ama ona hiç kimsenin veremeyeceği zararı vermişti işte. Bunun telafisi de mümkün değildi. Bir daha yüz yüze gelmeyecekler ve konuşamayacaklardı. Artık yaşayamazdı. Çünkü bir insan bu kadar çok acıyı kaldırmak için yaratılmamıştı. Hangi kalbin yasını tutacağını bilemiyordu. Bu bebeği doğurmak hayattaki son görevi olacaktı. Bunu o kadar çok düşündü ve kendi kendini inandırdı ki bebeği nispeten rahat bir doğumla dünyaya getirdikten sonra yatağında beyaz çarşaflar arasına gömülüp ölümü beklemeye başladı. Bebeği bir tek kere görmüş, kucağına almış. Adını Leyla koyun, babaannemin adı demiş. Sonra dünya ile bütün ilişkisini kesmişti. Bu adı koymakta babasını bir parçada olsa memnun etme gayretinin payı var mıydı bilinmez. Yemiyor, içmiyor, bütün gücüyle yaralı kalbini durdurmaya çalışıyordu. Bunun için pek fazla gayret harcaması da gerekmedi. Zaten bu acıları çekemeyen kalbi bir sabah vakti durduğunda Handan yatakta beyaz çarşafları bürünmüş solgun bir melek gibi görünüyordu. Handan'ı aile mezarlığına, kardeşi İzzet Kemal'in yanına defnettiler. Büyük anne cenaze töreninden sonra Leyla'yı kucağına alıp "Kadersiz Leyla'm benim, zavallı yavrum" diye severken yaşayan bir ölü gibi görünüyordu. Dedenin ise hiç kıpırdamayan yüzünü gözyaşları ıslatıyordu. Kızıyla konuşmuyordu ama ölümünden sonra gözyaşları günlerce dinmemişti. Hiçbir mimik olmayan, kıpırtısız ve ifadesiz bir yüzde sürekli akan gözyaşlarını görmek herkesin içini burkuyordu. Anneannenin yıllar boyunca tek bir amacı oldu: Leyla'yı yetiştirmek. Kendisinin ölümünden sonra genç kız dünyada yapayalnız kalacaktı. Bu yüzden iyi yetişmesi ve kendini koruyacak kadar dirayetli olması gerekiyordu. Yıllar boyunca didindi. Yılının devrinden ellerine hiçbir şey geçmemişti. Sadece borçlar kapanmıştı. Bu yüzden anneanne kayınpederinin, kayınvalidesinin, kocasının taktığı mücevherleri, paşanın sultandan aldığı ödülleri teker teker Mihran Usta'ya satarak ve kıt kanaat geçinerek kimseye muhtaç olmadı. Bir daha borç da yapmadı. Bu yoksul hayat içinde ve eski deptebeli yalıların müştemilatına sığınmış insanlar olarak en çok dikkat çektiği şey kızın eğitimiydi. Bu yüzden Handan'ı yetiştirmiş olan hocaları buldu, onlarla özel anlaşmalar yaptı. Ucuz ve bazen de bedava ders vermelerini sağladı. Ne de olsa ailenin hatırı vardı. Leyla okula gidemiyordu çünkü Handan ile Robert'ın macerası dilden dile geçerek büyümüş ve geçmişte işlenmiş her suçu yaşayan insanlara ihale etme alışkanlığı sonucu Leyla suçlu olup çıkmıştı. Uğursuz bir kızdı o. Dünyaya gelirken bütün paşa ailesini yok etmişti. Üstelik bir İngiliz subayının piçiydi. Bağımsızlık savaşı sonrasında kurtuluş sevinci yaşayan yeni cumhuriyette böyle bir insan topluma kabul edilemezdi. İnsanlar hem Osmanlı ileri gelenlerine düşmandı hem de işgalcilere. Leyla bu ikisinin ürünüydü. Yeni Cumhuriyet başkentini Ankara'ya almış ve İstanbul'u suçlarıyla, işbirlikçileriyle, harp zenginleriyle, işgal kuvvetlerine hizmet eden hainleriyle baş başa bırakmıştı. Yeni nesil yeni okullarda Latin alfabesiyle eğitim görüyor ve her gün Osmanlıların ne kadar hain olduğunu öğreniyordu. Dolayısıyla hepsi Osmanlı ve işgal kuvvetleri düşmanıydı. Bu ortamda Leyla'nın ne okula gidebilmesine ne de toplum içine girebilmesine imkan vardı. Hatta büyük bir ihtimalle evlenemeyecekti de. Acılarını bağrına gömen anneanne bu atmosferi bildiği için torununu kanatları altına aldı ve bahçenin köşesindeki o beyaz evde onu binbir ihtimamla ama gözlerden uzak büyüttü. Anneanne torun el ele tutuşarak dışarı çıktıkları ender anlarda ya paşanın, handının ve İzzet Kemal'in yattığı uzun ve karanlık servilerle dolu kabristana giderlerdi ya da Mihran Usta'ya. Anneanne bütün bu gerçekleri Leyla'ya yavaş yavaş onun sindirmesine olanak tanıyarak anlattı. Öyle ki kız 14 yaşına geldiğinde ailenin tarihçesini biliyor, soğukkanlı ve güçlü kişiliği gereği bunu olgunlukla kabul ediyordu. O küçük evin duvarlarını bu dünyadan birbirine dargın ayrılmış olan aile bireylerinin resimleriyle süslemişlerdi. Abdullah Avni Paşa'nın, handanın, İzzet Kemal'in, anneannesinin ve kendisinin yağlı boya portrelerinin yanı sıra aileyi mutlu günlerinde toplu halde gösteren resimler de asılıydı. Bu resimlerde bir kişi eksikti. O da Teğmen Robert. Üftade Hanım'ın o adamı görmeye tahammülü yoktu. Bir gün o resim Geoffrey'nin getirdiği anı defterinin arasından çıktı ve anneanne ölmüş olduğu için duvardaki aile koleksiyonun içinde yerini aldı. Resim nefis bir yaz günü yalının bahçesinde çekilmişti. Aile olduğu gibi oradaydı. İki de İngiliz subayı vardı. Leyla bunlardan birisine fark edilecek derecede benzediğini görmüştü. Öteki İngiliz subay yüzbaşı Bennett olmalıydı. Leyla bu resmi daha önce hiç görmemişti. Kendisinden saklanmış olduklarını tahmin etti. Leyla'nın eğitiminin temel taşı annesinde yetiştirmiş olan Alman mürebbiye ve piyano öğretmeni Fräulein Annelies'ti. İngilizce dersler için Miss Crane geliyor, Leyla'yı genel kültür ve edebiyat alanlarında yetiştiriyordu. Leyla genç bir kız olduğunda artık diğer insanların içine karışamayacak kadar çok şey biliyordu. Yalnız aile geçmişi değil, eğitim seviyesi de onu sıradan eğitim gören çocuklardan ebediyen ayırmıştı. Bilgisi ve görgüsü bu gibi durumlarda hep görüldüğü gibi Leyla'yı ömür boyu bir yalnızlığa itecekti. Anneannesi bir zamanlar dedesinin hiç kalkmadığı koltuğa oturur, uzun uzun konuşur ve Leyla'nın geleceğinden kaygılandığını saklamadan onu yapayalnız kalacağı bir hayata hazırlamak isterdi. Yalıyı alan Salih Bey, karısı ve 3 çocuğuyla sakin bir hayat sürüyor, artık torunuyla birlikte müştemilata taşınmış olan Üftade Hanım'a saygıda kusur etmiyordu. Leyla 19 yaşındayken anneannesinin de ölmek istediğini fark etti. O da kızı gibi artık bu dünyadaki yükü daha fazla taşıyamayacağına ve görevlerini yerine getirdiğine göre sevdiklerinin yanına gitmeye karar vermişti. Bir ömür boyu boğaz için emini yemiş olan bacakları ağrıyor, davul gibi şişen dizleri yüzünden rahat yürüyemiyordu. Sık sık soluğu daralıyor ve geceleri inleyerek geçiriyordu. Bir gün bahçede serili beyaz çarşafları toplarken onlara sarıldı ve kelime-i şehadet getirerek yere yığıldı. Sesi duyan Leyla yanına koştuğunda anneannesinin yüzünde sonsuz bir huzur gördü. O da kızı Handan gibi bu dünyadan bilerek ve isteyerek ayrılıyor ve kalbini durdurarak ölüme kavuşuyordu.